Ayrım 12.
Uzun tüyleriyle, kocaman kafasıyla aslan gibi bir yaratık. Neyse ki yanımdan hiç sesini çıkarmadan, başını bile kaldırmadan geçti gitti. Oysa ben onun garip, doğa dışı gözlerle yüzüme bakacağından korkmuştum. Köpeğin peşinden de at göründü. Sırtında binicisiyle, iri bir küheylan. Bu binici, bu insan büyüyü o saat bozdu. Çünkü gitraşın üzerine kimse binemezdi. Hep yalnız gezerdi o. Yok yok, gitraş falan değil. Milkat'a kestirmeden giden bir yolcuydu bu. Önümden geçti gitti. Ben de öbür yana doğru yoluma gittim. Birkaç adım gitmiştim ki ayak kaymasını andıran bir hışırtı, Allah belasını versin, ne halt etmeli şimdi diye bir bağırış duyarak döndüm. At da binicisi de yere yığılmışlardı. Taşları cilalayan buz tabakasının üzerinde kaymışlardı besbelli. Önden ilerlemiş olan köpek şimdi yaylı adımlarla koşarak geldi. Efendisiyle atı yerde görünce loş tepeleri inleterek havlamaya başladı. Sesi de boyuna posuna uygun olarak kalın, gürdü. Atla biniciyi çevrelerinde dolaşarak kokladı, sonra koşarak benim yanıma geldi. Elinden tek gelen buydu çünkü görünürde benden başka imdat isteyecek kimse yoktu. Onun çağrısına boyun eğerek yolcuya doğru yürüdüm. O şimdi kendini atının altından kurtarmaya çabalamaktaydı. Çabaları güçlü olduğu için pek fazla incinmediğini kestirdim. Gene de yaralı mısınız efendim diye sordum. Galiba sövüyordu ama bundan pek emin değildim. Bir şeyler mırıldandığı için sorduğumu doğrudan yanıtlamadı. Ben yine bir şey yapabilir miyim diye sordum. Adam şöyle bir yana çekilin diyerek önce dizüstü doğruldu, sonra ayağa kalktı. Ben de yana çekildim. Bundan sonra atı ayağa kaldırmak için bir asılmadır, çekilemedir başladı ki bunun yanı sıra yükselen patırdılarla, şakırtılarla birlikte kişnemeler, havlamalar da beni oradan epey öteye uzaklaştırdı. Gene de oradan ayrılmadım. Sonunda at ayağa kaldırıldı, köpek de sus kılavuz diye bir buyrukla susturuldu. Yolcu eğilerek bacağıyla ayağını sağlam olup olmadıklarını anlamak ister gibi yokladı. Pek sağlam bulmamış olsa gerek ki topallayarak biraz önce benim oturduğum çit kapısına doğru yürüdü, oturdu. İçimden galiba ille bir işe yaramak geliyordu, belki de işgüzarlık. Gene adamın yanına yaklaştım. Yaralıysanız, yardıma ihtiyacınız varsa ya Thornfield'den ya da Hay'den size yardım bulup getirebilirim efendim. Eksik olmayın, yardımsız da gidebilirim. Kırık çıkık falan yok, yalnızca ayağım burkulmuş sanıyorum. Yolcu gene ayağa kalkıp yürümeye çalıştı ama böyle yapmasıyla elinde olmadan ay diye inlemesi bir oldu. Ortalık hala biraz aydınlıktı. Ay da gitgide parlamakta olduğu için onu açıkça görebiliyordum. Kürk yakalı, çelik kopçalı bir binici pelerinine bürünmüştü. Ayrıntılarını görememekle birlikte onun orta boylu, geniş omuzlu olduğunu seçmiştim. Sert çizgili, çıkık alınlı, esmer bir yüzü vardı. Çatık kaşları, gözleri o anda öfkeli bir çaresizlik püskürmekteydi. İlk gençliğini geride bırakmışsa da orta yaşa varmamıştı henüz. 35 yaşlarında gösteriyordu. Ondan korkmuyordum. Yalnız yabancı olduğu için çekiniyordum, utanıyordum biraz. Masal kahramanlarına benzeyen yakışıklı bir genç olsaydı böyle karşısına geçerek bana yüz vermediği halde sorular sormaya, istemediği halde yardım önermeye dünyada cesaret edemezdim. Ömrümde yakışıklı bir genç erkekle ne görüşmüşlüğüm ne de konuşmuşluğum vardı. Uzaktan uzağa güzellik, zariflik, naziklik, çekicilik gibi niteliklere karşı ezbere bir hayranlık duyuyordum ama bunları bir erkekle toplanmış olarak karşımda görsem, benim ruhuma hiçbir yönden tanıdık olmadıklarını içgüdümle sezer, onlardan kaçınırdım. Ateşten, yıldırımdan, yani parlak olmakla birlikte cana yakın olmayan şeylerden kaçar gibi kaçınırdım. Hatta bu yolcu bana güler yüzle, tatlı dille karşılık vermiş olsa, yardım önerimi süslü teşekkürlerle geri çevirmiş olsa gene yoluma gider, önerilerimi yinelemek gereğini duymazdım. Ama onun asık suratlı, kabalığa kaçan tutumları bana rahatlık veriyordu. Elini sallayarak gitmemi işaret ettiği zaman bile hiç yerimden kımıldamadım. Bu geç saatte, bu ıssız yerde sizi bırakıp gitmem olası değil efendim. Atınıza binebilecek durumda olduğunuzu görmek istiyorum. O zaman adam bana baktı. Ondan önce doğru dürüst bakmamıştı bile. Bana kalırsa sizin de evinizde olmanız gerekir bu saatte. Buralarda bir yerde oturuyorsanız dedi. Nerede sizin eviniz? Aşağıdaki vadide, uzak değil. Zaten ay aydınlığı olunca gece geç vakit yalnız dolaşmaktan korkmam ben. Gerekirse size yardım çağırmak için seve seve koşarım Hay köyüne. Zaten oraya gidiyorum. Postaneye mektup vereceğim. Aşağıdaki vadide mi oturuyorsunuz? Yani şu kuleli mazgallı evde mi? Adam Thornfield'i gösteriyordu. Ay şimdi konağın üzerine bembeyaz buzlu bir aydınlık serpmekteydi. Batı ufkunun kızıllığı yanında koca bir gölgeler yığınını andıran koruluğun önünde konak solgun apaçık göze çarpıyordu. Evet efendim dedim. Kimin evi bu? Bay Rochester'ın. Bay Rochester'ı tanıyor musunuz siz? Hayır, kendisini hiç görmedim. Burada oturmuyor demek. oturmuyor. Nerede olduğundan haberiniz var mı? Yok. Konakta hizmetçi falan değilsiniz elbet. Olsa olsa... Adam duralayarak bakışlarını giysilerimde dolaştırdı. Her zamanki gibi sade giyinmiştim. Siyah yümpelerin, siyah kürk şapka. Adam benim ne olabileceğimi bilemez gibiydi. Yardımına koşarak mürebbiyeyim dedim. Ha, mürebbiye. Tüh be, unutmuşum. Mürebbiye demek. Adam kılık kıyafetimi gene şöyle bir süzdü. Bir iki dakika sonra da cidden kalktı ama ayağının üstüne bastığı zaman yüzü can acısıyla buruştu. Sizi yardım istemeye gönderemem ama zahmet olmazsa siz kendiniz bana bir yardımda bulunabilirsiniz dedi. Elbette efendim. Baston gibi kullanabileceğim bir şemsiyeniz falan yok değil mi? Yok. Öyleyse lütfen atımın yularından tutup buraya getirmeye çalışın. Korkmazsınız ya. Tek başıma olsam bir atın yanına sokulmaktan korkardım ama bana söylenen şeyleri yapmayı da severdim. Muflonumu çitin üzerine bırakarak koca küheylana yaklaştım. Yularını tutmaya çalıştım. Huysuz bir hayvandı, yaklaştırmadı beni. Durmadan girişimler yapıyordum ama boşuna. Hayvanın yeri eşeleyen ön ayaklarından da ödüm kopuyordu. Yolcu bir süre durup bizi seyretti, sonra güldü. Görüyorum, dağ Muhammed'e gitmeyecek dedi. Onun için tek yapabileceğimiz şey Muhammed'in dağa gitmesine yardım etmek. Buraya gelmenizi rica edeceğim. Gittim. Kusuruma bakmayın dedi. İhtiyaç yüzünden sizden yararlanmak zorundayım. Elini bütün ağırlığıyla omzuma koydu, bana adam akıllı dayanarak topallaya topallaya atına doğru yürüdü. Yuları tutar tutmaz hayvana egemen oldu, sıçrayarak eğre çıktı. Bu arada yükünü burkulan ayağına vermek zorunda kaldığı için yüzü acıdan buruşmuş, dişleri alt dudağına geçmişti. Eğere oturunca, şimdi de bana kırbacımı veriverin lütfen dedi, orada çalıların altında duruyor. Kamçıyı arayıp buldum. Teşekkürler, şimdi artık koşup o mektubu postalayın, sonra da elinizden geldiğince çabuk evinize dönün. Özengisiyle şöyle bir dokununca at irkilip geriledi, sonra dört nala ileri atıldı, köpek de onun peşinden koştu, üçü birden gözden kayboldular. Yabanda esen çılgın yellerde, fundaların savruluşu gibi. Muflonumu bıraktığım yerden alarak kendi yoluma gittim. Ufak bir olay geçmiş, sonra da kapanıp sona ermişti. Ne önemli, ne romantik, ne de ilginç olmayan bir olaydı bu. Gene de tek düze geçen hayatımın tek bir saatine değişiklik getirmişti. Biri benim yardımımı gereksinmiş, yardımımı istemişti, ben de yardım etmiştim ona. Bir işe yarayabildiğim için seviniyordum. Yaptığım iş her ne kadar ufak, geçici de olsa bir hareket, canlı bir işti. Ben ise cansız yaşamaktan bunalmış durumdaydım. Gördüğüm yeni yüzde anılarımın galerisine asılmış yeni bir tablo gibiydi. Orada asılı olan öteki tabloların hepsinden başkaydı. Bir kez tam bir erkek yüzü olduğu için, ikincisi esmer, güçlü, sert olduğu için. Hey köyüne gidip de mektubu postaya atarken hala bu yüzü görür gibiydim. Dönüşte yokuş aşağı eve doğru hızlı hızlı yürürken yolcunun yüzü hep gözlerimin önündeydi. O çit kapısına gelince bir an durdum, dört bir yanıma bakınarak kulak kabarttım. Olur ha, belki gene yolun taşları bir atın nal sesleriyle çınlar, pelerine bürünmüş bir yolcuyla gitraşı andıran bir köpek gene önüme çıkardı. Ama bu kez yalnızca çalılarla çitleri, aya doğru dümdüz kıpırtısız yükselen söğüt ağaçlarını görebiliyordum. Thornfield'ın çevresindeki korulukta durup durup dolaşan rüzgarın hışırtısı hafiften hafife kulağıma geliyordu. Konaktan yana bakınca ön pencerelerin birinde ışık gördüm. Bu geç kaldığımı ansıttı bana, aceleyle yürüdüm. Yeniden içeri girmeyi hiç canım istemedi. Konağın eşiğinden girmek demek, durgun yaşantıma dönmek demekti. O sessiz taşlıktan geçmek, loş merdiveni tırmanıp yalnız odama çıkmak, sonra da o sakin, serin kanlı Bayan Fairfax'in yanına gitmek, onunla, yalnızca onunla baş başa kalmak demek, yürüyüş sırasında kapıldığım hafif heyecanı bütün söndürmek demekti. Hayat alanı arayan duygularımın, zekamın üzerine hiç değişmeyen durağan bir yaşayışın zincirlerini vurmak demekti. Bu öyle bir yaşayıştı ki aslında bir ayrıcalık olan rahatının, güvenliğinin bile değerini bilemez olmaya başlamıştım çünkü canım sıkılıyordu. Tam o sırada beni alsalar da, yarını belirsiz zor bir hayatın içine atıverseler yeriydi doğrusu. O anda bana batan rahat, çetin savaşımlar arasında kim bilir nasıl burnumda tüterdi. Evet, çok rahat bir koltukta oturmaktan usanmış bir adamı çıkıp kötü havada çok uzun yol yürümesi kadar zararlı bir şey olurdu bu. Ama o durumda o adamın yerinden kalkıp hareket etmek istemesi ne kadar doğalsa, benim bir değişiklik özlemem de aynı derece doğaldı. Sokak kapısında oyalandım, çimlikte oyalandım, evin önündeki taşlıkta bir aşağı bir yukarı dolaştım biraz. Camlı kapıların kapakları örtülmüştü, içerisini göremiyordum. Gözlerim bu karanlık sıkıcı evden kaçarak önümde uçsuz bucaksız uzanan gökyüzüne doğru çevrildi. Üzerinde bir bulut lekesi bile bulunmayan bir koyu mavilik, tepelerin üstünde yükselen ay sanki aşağısını seyrediyor, sonra gökyüzünün doruğunu hedef alıyordu. Sonsuz derinliklerin, ölçülmez uzaklıkların kapkaranlığıyla ışıldayan bir doruk. Ayın çevresinde titreşen yıldızlara gelince benim yüreğim de titriyordu onlarla birlikte. Onlara baktıkça damarlarımdaki kan ateş kesiliyordu. En ufak şeyler düşlerimizi dağıtmaya yarar. İçeriki sofada saatin vurması bana yetti. Ayın yıldızların yanından dönerek yan kapılardan birini açtım, içeri girdim. Sofa karanlıktı ama merdivenlerin dibine doğru pespembe bir aydınlık vurmuştu ki bu, o kocaman yemek salonunun açık duran çift kanatlı kapısından taşmaktaydı. Ocakta gür bir ateş yanıyor. Mermerlerle pirinç korkuluklara, mor perdelerle cilalı eşyalara son derece tatlı bir aydınlık serpiyordu. Bu aydınlıkta ateşin başında birkaç kişinin oturduğu da görülmekteydi. Yalnız bunların kim olduğunu seçemedim. Neşeyle birbirlerine karışan sesler geldi kulağıma. Bunların arasında Edilen'in sesini ayırt eder gibi oldum yalnızca. Sonra kapı kapandı. Hemen Bayan Fairfax'in odasına koştum. Orada da ateş yanıyordu ama ortalıkta ne bir şamdan vardı ne de Bayan Fairfax. Odadaki tek varlık halının üzerinde dimdik oturmuş ciddi ciddi ocaktaki ateşi seyreden uzun tüylü, kocaman, siyah beyaz bir köpekti. Tıpkı kır yolundaki Gitraş'a benziyordu. Öylesine bir benzeyiş ki kılavuz diyerek ona doğru yaklaştım. Bu yaratık yerinden kalkıp geldi, beni şöyle bir kokladı, başını okşadım. O da kocaman kuyruğunu salladı. Ama ne de olsa onunla yalnız kalmak biraz ürkütüyordu beni. Buraya nasıl olup da geldiğini bilemiyordum. Çıngırağı çaldım. Bir şamdan istemek, bu ziyaretçi konusunda hesap sormak istiyordum. Liha içeri girdi. Kimin köpeği bu diye sordum. Bey'le birlikte geldi. Kiminle? Bey'le. Yani Bay Rochester. Biraz önce geldi de. Öyle mi? Bayan Fairfax onun yanında demek. Evet, Adela de orada. Yemek odasındalar. John da hekim çağırmaya gitti. Bey kaza geçirmiş, atı düşmüş, kendisinin de ayak bileği incinmiş. Hey, yolunda mı düşmüş atı? Evet, yokuş aşağı gelirken buzda ayağı kaymış. Öyle mi? Bana bir mum getirir misin Liha? Liha mumu getirdi, onun arkasından Bayan Fairfax de içeri girdi, haberi yineledi. Doktor Carter'ın da geldiğini, şimdi Bay Rochester'ın yanında olduğunu söyledi. Sonra çay hazırlanmasını söylemek için telaşla gene dışarı çıktı. Ben de soyunmak üzere kendi odama gittim. 13. Bay Rochester hekimin sözünü dinleyerek olsa gerek, o gece erken yatmış, ertesi sabah da erken kalkmadı. Aşağıya ancak iş için indi. Vekil harcıyla kiracılarından birkaçı gelmişler, onunla konuşmak istiyorlarmış. Edla ile bana kitaplıktan göçmek düşmüştü şimdi. Bay Rochester konuklarını her gün burada kabul edecekmiş. Üst kattaki odalardan birinde ateş yakılmıştı. Kitaplarımızı oraya taşıdım, bu odayı derslik olarak hazırladım. O sabah Thornfield'ın değişmiş, bambaşka bir yer haline gelmiş olduğunu görüp anlamakta gecikmedim. O kilise sessizliği artık yok olmuştu. Konağın içi her saat kapı vuruşlarıyla, çıngırak sesleriyle çınlıyordu. Sofadan da sık sık adımlar yürüyüp geçiyor, yeni yeni değişik değişik sesler duyuluyordu. Konağın içinde dış dünyadan bir rüzgar esmekteydi. Sahipli bir evdi şimdi burası. Ben kendim bu duruma eskisine yeğ tutuyordum. O gün Edilen'in aklına ders sokmak kolay olmadı. Kafasını kitaplara veremiyordu bir türlü. Bay Rochester'ı görebilmek umuduyla kapıya koşup trabzandan aşağı bakıp duruyordu. Sonra da durmadan aşağı kata inmek için bahaneler yaratıyordu. Ama ben onun niyetinin kitaplığa gitmek olduğunu anlayacak kadar kurnazdım elbet. Onu orada istemediklerini biliyordum. Sonunda biraz kızdım. Onun yerinden kalkmasını yasakladım. Küçük kız bu kez de hiç aralıksız "Mon ami" dediği Monsieur Edward Fairfax de Rochester'dan söz etmeye. Acaba ne gibi armağanlar getirdi diye tahminler yürütmeye başladı. Çünkü gece Bay Rochester bavulları ilk kattan geldiği zaman eşyaların arasında bir küçük sandık çıkacağını, bu sandığın içindeki şeylerin Adela'yı ilgilendireceğini dokundurmuş. Adela şöyle diyordu. Esela doa sinifer kuyuyor Adela dedan un kade pour moi. Et pour être pour vous aussi, mademoiselle, monsieur le parlez-vous. Il me demande le nom de le gouverne, et si elle n'était pas une petite personne. A ce minge est un peu pâle. Je dis quoi? Car qu'est-ce? N'est-ce pas, mademoiselle?
Demek ki orada benim için bir armağan var. Belki sizin için de vardır matmazel. Bey sizden de söz etti. Mürebbiyemizin adını sordu bana. Ufak tefek, oldukça ince yapılı, biraz saz benizli bir kız değil mi diye sordu. Ben de evet dedim. Çünkü doğrusu bu. Öyle değil mi matmazel?
Öğrencimle her zamanki gibi gene öğle yemeğimizi Bayan Fairfax'in odasında yedik. Öğleden sonra fırtınayla karışık kar yağdığı için saatlerimizi ders odasında geçirdik. Karanlık olunca Adela'nın derslerini bırakıp aşağı koşmasına izin verdim çünkü aşağıya az çok bir sessizlik çökmüştü. Kapı da artık çalınmadığı için Bay Rochester'ın serbest olduğunu tahmin ediyordum. Yalnız başıma kalınca pencereye doğru yürüdüm, dışarıda göz gözü görmüyordu. Alacakaranlık, kar her yeri sararak çimlikteki taflanları bile gözden gizlemişti. Perdeyi indirdim, gene ateş başına döndüm. Parlak korlar arasında bir resimde gördüğüm renk kıyısındaki Heidelberg şatosunun hayalini görür gibiydim ki Bayan Fairfax içeri girerek benim yaratmakta olduğum ateşten mozaiği dağıttı. Bu yalnızlık dakikalarımı doldurmaya başlayan karamsar, tatsız düşüncelerimi de dağıttı. Bay Rochester seni de öğrencini de bu akşam salonda çaya çağırıyor dedi. Gidebilirsen çok memnun olacak. Bütün gün işleri başından aşkın olduğu için sizleri çağırtamadı. Onun çay saati ne zamandır diye sordum. 6'da. Buraya kent dışına geldiği zamanlar erken yer, erken yatar. Hanım kızım, elbiseni değiştirsen iyi olacak. Ben de odana geleyim de sana yardım edeyim. Şu mumu da alalım. Elbisemi değiştirmek ister mi? Evet, daha iyi olur. Bay Rochester burada olduğu zamanlar ben akşamleyin daha resmi bir şeyler giyerim. Bu tören biraz aşırı resmi gibi geldi bana. Yine de odama gittim. Bayan Fairfax'in yardımıyla siyah yün elbisemi çıkarıp siyah ipekli elbisemi giydim. Zaten giyebileceğim daha resmi tek elbisemi giydim. Bir de gümüşlü bir esvabım vardı ama Lowood'dan edinilme giyim kuşam ölçülerine göre bunu pek gösterişli buluyor. Ancak balolara falan giyebileceğimi düşünüyordum. Bayan Fairfax bir de iğne ister dedi. Bayan Temple'ın ayrılık armağanı olan tek bir küçük ince iğnem vardı. Bunu da taktım. Aşağıya indik. Yabancılara alışık olmadığım için böyle resmi olarak Bay Rochester'ın karşısına çağrılmak benim için kolay değildi. Bayan Fairfax'in yemek odasına benim önümden girmesini sağladım. Mor perdeleri şimdi inik duran kemerin altından o güzel oturma salonuna geçerken de Bayan Fairfax'in gölgesine sığındım. Masanın üzerinde ocağın önünde birer çift mum yakılmıştı. Ocakta gürül gürül yanan ateşin önünde ışığın sıcağın safhasını sürercesine kılavuz uzanmıştı. Adela de onun yanında diz çökmüş duruyordu. Bay Rochester kanepelerden birinin üzerine yarı uzanmış, ayağının altına bir şilte konmuştu. Adela ile köpeğe bakıyordu. Ocaktaki ateş tam yüzüne vurmuştu. O kömür gibi gür kaşlarından, düz kara saçlarının düşmesiyle büsbütün dört kişi görünen o çıkık alnından tanıdım yolcumu. Güzellikten çok ruh sağlamlığını belirten burnunu, sinirli, huysuz olduğunu gösteren geniş burun deliklerini, sert çizgili çenesini, avurtlarını tanımıştım. Evet, iyice sert çizgili, sert ifadeliydi bu yüz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi pelerinsiz gördüğüm yapısı da yüzünün dört köşe çizgilerine uyuyordu. Pehlivan yapılı dedikleri anlamda iyi bir vücut sayılırdı bu. Boylu, ince olmamakla birlikte geniş omuzlu, dar kalçalıydı. Bay Rochester, Bayan Fairfax'e benim içeri girdiğimizin ayırdındaydı besbelli ama bizimle ilgilenmek içinden gelmiyor olsa gerekti. Çünkü başını bile kaldırmak zahmetine katlanmadı. Bayan Fairfax her zamanki serin kanlılığıyla size Jane Eyre'yi getirdim efendim dedi. Bay Rochester gözlerini çocukla köpekten ayırmaksızın şöyle bir başını eğdi, otursun dedi. Bu zoraki resmi baş selamında sesinin resmi olmakla birlikte sabırsızlık ifade eden tonunda Jane Eyre'yi getirmişsen bana ne yani, şu anda onunla görüşmek istemiyorum der gibi bir şey vardı. Hiç sıkılmadan geçip oturdum. Bir salon adamının nazikliğiyle karşılansam elim ayağım dolaşırdı sanırım. Çünkü ben kendim ince hareketlerle, çıtkırıldım sözlerle karşılık vermeyi beceremezdim. Oysa böyle sert bir tutum beni hiçbir yük altında bırakmıyordu. Tersine bu acayip tutumlar karşısında sakin, terbiyeli olmak bir çeşit üstünlük sağlıyordu bana. Sonra bu karşılayıştaki tuhaflık merakımı da uyandırıyordu. Bakalım bu adam bundan sonra neler yapacak diye ilgiyle bekliyordum. O ise heykel gibi davranmakta direndi. Ne kımıldıyor ne de konuşuyordu. Bayan Fairfax birimizden birimizin söyleşiyi yürütmesini zorunlu sayar gibiydi. Onun için kendisi konuşmaya başladı. Her zamanki gibi iyi, uslu, gene her zamanki gibi biraz beylik sözlerle efendisini bütün gün çok çalıştığı için avuttu. Bir yandan ayağı acırken böyle işlerinin çok olmasının canını sıktığını söyledi. Gösterdiği sabrı, metinliği övdü. Aldığı tek yanıt şu oldu. Hanımefendi, biraz çay istiyorum. Kadıncağız hemen çıngırağı çaldı. Çay tepsisi getirildiği zaman da bardakları, kaşıkları, tabakları titizlikle çabuk çabuk düzenlemeye başladı. Ben de Adela'da masa başına gittik ama efendimiz kanepesinden kalkmadı. Bayan Fairfax bana Bay Rochester'a bardağını uzatır mısın dedi. Adela belki çayı döker. Söylenileni yaptım. Bay Rochester bardağı elimden alırken Adela benim adıma bir istekte bulunmak için zamanın uygun olduğunu düşünmüş olsa gerek ki hemen sordu. Recepa, monsieur. Couillon, cadeau pour mademoiselle Airy, dans votre petit coffre. O sizin küçük sandıkta mademoiselle Airy için de bir armağan var değil mi efendim? Bay Rochester sertçe. Kadöden söz eden kim diye sordu. Siz de bir armağan mı umuyordunuz Miss Airy? Armağan almaktan hoşlanır mısınız? O koygun, karanlık, keskin gözleriyle yüzümü süzdü. Bilmem ki efendim dedim. Armağan almak konusunda bildiğim pek az. Ama genellikle armağan denen şey hoşa gider. Genellikle mi? Ya sizin hoşunuza gider mi? Buna sizin kabul edebileceğiniz bir karşılık verebilmem için biraz düşünmem gerekir efendim. Armağan denilen şeyin birçok yönleri vardır. Öyle değil mi? Armağan konusunda bir görüş belirtmeden önce de bütün o yönlerin hepsini hesaba katmak gerekmez mi? Miss Airy, siz Adela gibi tek yanlı düşünmüyorsunuz. O beni görür görmez hemen armağan diye yaygarayı basıyor. Siz ise bin dereden su getiriyorsunuz. Kendimi Adela gibi hak sahibi olarak görmüyorum da ondan. O aranızdaki yakınlığa, geleneklere güvenerek isteklerde bulunabilir. Çünkü ona eskiden beri armağanlar vermek huyunda olduğunuzu söylüyor. Ben ise armağan istemek için bir neden arayacak olsam bulamam. Çünkü size yabancıyım, armağanı hak edecek bir şey de yapmış değilim. Aşırı alçak gönüllülük taslamayın kuzum. Adela'yı sınavdan geçirdim, ona çok emek vermiş olduğunuzu gördüm. Zeki bir kız değil, aşırı bir yeteneği de yok ama kısa zamanda müthiş ilerlemiş. Efendim, işte şimdi armağanımı verdiniz bana, çok teşekkür ederim. Öğretmenlerin en çok özledikleri armağandır bu, öğrencilerinin övülmesi. Bay Rochester, dedi, sonra çayını hiç ses çıkarmadan içti. Tepsi kaldırıldıktan sonra Bayan Fairfax elinde örgüsüyle bir köşeye yerleşmişti. Adela da elimden tutmuş beni odada dolaştırarak konsolların, dolapların üzerindeki güzel kitapları, süsleri gösteriyordu ki efendimiz bana seslendi. Ocak başına gelin. İster istemez ona boyun eğdik. Adela kucağıma çıkıp oturmak istedi ama kılavuzla oynaması için buyruk aldı. Demek 3 aydır evimde oturuyorsunuz. Evet efendim. Ondan önce neredeydiniz? ... ilindeki Lowood okulunda efendim. Ha, bir hayır yuvası. Ne kadar kaldınız orada? 8 yıl. 8 yıl ha. Hayata sımsıkı sarılmış olsanız gerek. Bana öyle gelir ki böyle bir yerde değil 8-4 yıl geçirmek bile en sağlam yapıların hesabını görmeye yeter. Tevekkeli değil, böyle bir yüzü nasıl edinmiş olduğunuza şaştım ben de. Dün akşam hey yolunda karşıma çıkıverdiğiniz zaman aklıma peri masalları gelmişti nedense. Neredeyse atımı büyülediniz mi diye soracaktım. Gene de kuşkulanıyorum ya. Neyse, ana babanız kim sizin? Anam babam yok efendim. Hiçbir zamanda yoktu besbelli. Anımsayabiliyor musunuz onları? Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Demek o çit kapısında oturmuş kendi tayfınızın gelmesini bekliyordunuz. Kimi efendim? Yeşiller giymiş peri tayfını. İyi saatte olsunları. Ay aydınlığı tam onların gönlüne göre bir geceydi. Sizin toplantınızın içine mi girdim ki yolumun üzerine o Allah'ın belası buzu serdiniz? Başımı yandan yana salladım. Ben de onun gibi pek ciddi konuşarak yeşil giyimli periler İngiltere'den ayrılalı belki 100 yıl var dedim. Ne hey yolunda ne de başka kır yollarında onların izine rastlanmıyor artık. Ne yazın ne güzün ne de kışın aynı denli parlarsa parlasın onların toplantılarını hiç aydınlatamayacak artık. Bayan Fairfax örgüsünü bırakıp kaşlarını kaldırmış bu da ne biçim konuşma diye şaşar gibiydi.